mikrofonda doktor var. Merhabalar sevgili dinleyicilerimiz, Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM'den sizlere sesleniyoruz. Mikrofonda Doktor Var programı başlıyor. Sevgili dinleyicilerimiz, programı sizler için Ceyda Nuray Kıygı hazırladı. Teknik Masada bugün Yunus Emre Özşahin ve spikeriniz ben Funda Erdoğan, hepinize mutlu, sağlıklı, güzel bir hafta dileklerimizle yayınımıza başlıyoruz. Her zaman olduğu gibi stüdyomuzda Doktor İbrahim Ersoy konuğumuz, kendisi Sağlık İletişimi Derneği Başkanı. Stüdyomuza hoş geldiniz Sayın Ersoy.
Merhabalar, hoş bulduk.
Evet sevgili dinleyicilerimiz, sağlıkla ilgili güncel gelişmeleri aktaracağız, tavsiyelerde bulunacağız. Kulağınız bizde olsun lütfen. Sevgili dinleyenlerimiz, bu hafta solunum yolu hastalıklarını konuşalım dedik sevgili hocamızla, ama her zaman olduğu gibi öncelikle hocamıza soracağız. Sağlıkla ilgili son bilimsel araştırmalar bu haftaki nelerdir hocam?
Birincisi domates diyeceğim. Domates kan basıncını düşürdüğü etkili bir şekilde hem sistolik dediğimiz büyük kan basıncını hem de diastolik dediğimiz küçük kan basıncını düşürdüğü gösterildi. Bunun düşürme etkisi nereden geliyor? Aslında domates bayılırım ben ve menemen domatesin ve yumurtanın yani en sağlıklı besinlerin olduğu bir şeydir ve milli yiyeceğimizdir diyeceğim. Onları mutlaka tavsiye ederim. Çünkü bir de domatesin likopen içeriği pişirilince daha fazla artıyor. Domatesin kan basıncı düşürücü etkisi sodyumu yani tuzu bağlamasından kaynaklandığı tespit edilmiş. Bir de likopen içeriğinden bahsedilmiş. Birinci araştırmamız domatesin yani kan basıncı yüksek olan insanlar, hipertansiyon olan insanlar biraz daha domatese ağırlık versin deriz. Bir diğeri direnç egzersizleri dediğimiz yani dumbbell kaldırma, halter kaldırma gibi biraz daha squat yapma gibi direnç egzersizlerini biz biraz aksatıyoruz. Evet, yürüyüşümüz, işte kardiyo egzersizleri, bisiklet binme, spor salonlarına gittiğinizde veya parklara gittiğinizde bunlar daha fazla yapılıyor. Ama direnç egzersizleri biraz daha az yapılıyor. Bu direnç egzersizlerinin özellikle ileri yaşlarda hem vücut direncinde artma hem de hastalıklara yakalanma riskini daha azalttığı ve hem kardiyo egzersizi hem direnç egzersizini birleştirmemiz gerektiği yönünde bir araştırma yayınlandı. Bunu nasıl yapabiliriz? Yani ne kadar süre haftada yapmamız lazım? 150 dakika kardiyo egzersizi yani hızlı tempolu yürüyüş başta olmak üzere, çünkü çok fazla yararı var bildiğiniz gibi. Diğer taraftan da haftalık 35-40 dakikalıkla direnç egzersizi yapmamız lazım. Bu direnç egzersizi de şimdi squat dediğimiz şey bacakları geliştirdiği için hem erkeklerde hem kadınlarda bacak kalınlığının fazla olması kalp hastalıklarını azaltan bir durum. O yüzden bunları tavsiye ediyoruz. Yine dumbbell kaldırma, işte evde de yapılacak bir hadise. Sadece bunu işte kardiyo egzersizlerine değil, sadece yürüyüp spor yaptım değil, bir taraftan da kaslarımızı geliştirme. Çünkü ileri yaşlarda 60 yaşından sonra, 50-60 yaşından sonra kaslarımız hem kemik hem eklem sağlığını koruyan bir şey. Kaslarımızı mutlaka, özellikle 50 yaşından sonra mutlaka tavsiye ediyorum, direnç egzersizi bir yerine eklesinler. Bir diğeri kolajen hapları. Kolajen hapları işte yüz gerginliğini azaltır mı, azaltır diye düşünüyoruz. Bununla ilgili daha önce de birçok çalışma vardı. Kolajeni hap olarak aldığınızda bu etkisinin çok çok düşük olduğu gözlenmiş. Evet, kollajeni işte bazen cilde sürülen formları falan var. Haricen uygulanan formları var. Onlar kollajeni artırıyor. Ama kollajen zaten düşünün, fizyolojik olarak da düşündüğümüzde kollajen hapı aldık. Midemizden önce bir işte yoğun bir asidik ortama girdi. Orada bayağı bir parçalandı. Bağırsaklarımızda parçalandı. Ve kollajen hapı olmaktan biraz daha çıktı. Yani bağırsaklarımızdan emilen hep işte amino asitlerdir, küçük yağ asitleridir, glikozdur diyoruz. Kollajen şeklinde emilmez. O yüzden de kollajenin hap olarak değil haricen uygulanması lazım. Kollajeni artıracak mesela başka şeyler var. C vitamini kollajen yapımında önemli olduğu için o tür şeyleri alabiliriz. Ve dikkat ederseniz C vitamini bunlar hep şeyde de var. O güzellik ürünlerinin içerisinde de var. Kollajeni yani haricen uygulanması lazım. Gelir diyelim bugünkü 3 araştırmamız.
Evet, gelelim kendi konumuza. Solunum yolu hastalıklarını konuşacağız bugün. Tam da kış aylarında özellikle gençlerde, çocuklarda herkeste bir öksürük, ateş, değil mi hocam? Boğazında bir yanma, şu anda bir artış var. Neden bu hastalıklar şu anda artmış durumda, üst solunum yolu hastalıkları ve hangi hastalıklar bunlar?
Normalde de zaten bu mevsimlerde bu artışı bekliyorduk. Ama şu anda söylediğiniz gibi daha fazla, yani salgın seviyesinde değil tabii ki çünkü yok, ama daha fazla artış gözlendi. Acil servislere veya hastanelere gittiğinizde de zaten bunu gözlemliyorsunuz. Şimdi niye, bir de bu söylediğiniz ateştir, öksürüktür eskisinden daha fazla uzun sürmeye başladı. Tüm dünyada da böyle, sadece ülkemizde de değil. Şimdi Covid döneminde biz bir kapanma yaşadık. Bu kapanma yaşarken bakterilerden, virüslerden hepsinden biraz uzak kaldık aslında. Biraz kendimizi koruduk, maskelerimizi taktık, hepsini koruduk. Şimdi tüm dünyada aslında da bu araştırılıyor. Yani birincisi aslında bağışıklık sistemimiz bu 3 yıl boyunca virüslerle savaşmadı. Mesela işte 2001 yılında, 2000 yılının Ocak ayında Covid başladıktan sonra o ilk 2 yıl kış aylarında bu beta enfeksiyonu çok fazla görmedik. Niye? Zaten dışarı çıkmıyor. Çocuklar okula gitmedi. Beta enfeksiyonu görülmediği için özellikle küçük çocuklar, yani o Covid döneminde doğan, yeni doğan çocuklarda enfeksiyonların daha fazla aşırı olduğu, hem şiddetli görülüyor bu enfeksiyonlar hem de daha uzun sürüyor. Burada bir bağışıklık sistemimizle ilgili bir problem olduğu aslında var. Yine son bir araştırmadan, gerçi bu araştırmaları koymamışız. Covid dönemindeki etkilerin nasıl bağışıklık sistemini etkilediğine dair yeni bir araştırma yayınlandı. T hücreleri dediğimiz bağışıklık sistemimizi kuvvetlendiren durumların T hücrelerinin azaldığı gözlenmiş son bir araştırmada. Yani bağışıklık sistemi düştüğü için normalde vücudumuza bir bakteri veya enfeksiyon veya yabancı herhangi bir şey aldığımızda der. Yani vücut bu bana bir yabancı, buna karşı bir şey geliştireyim, yani tepki geliştireyim diye bağışıklık sistemi harekete geçer. Bağışıklık sisteminin harekete geçmesi önce bir ateşle, ateş aslında iyi bir şeydir. Şu anlamda iyi bir şeydir. Vücudumuz o enfeksiyona karşı savaşır. Şöyle bir düşünelim, bir virüs aldık, işte influenza virüsü, grip virüsünü aldık. Bunu tanımadığı için hemen bir beyne bir sinyal gider. Yani vücudumda yabancı bir şey var arkadaş, ne yapayım diye. Hipotalamus diye bir organımız var beyinde. Bu der ki tamam, aldım mesajı, biraz vücut sıcaklığını artıracağım. Vücut sıcaklığını artıracağım ki o virüsler daha çok soğuklarda yaşarlar. Zaten kışın olmasının sebebi odur. O işte vücut sıcaklığı 37 derece, 38 derece hep çok kısa aralıklarda tutar. Bu sefer 39,5-40 dereceye kadar çıkarır vücut sıcaklığını ki virüslere karşı vücut savaşsın. O arada da zaten bir ateş oluyor. Termostat, evimizdeki termostatı, işte kaloriferi biraz daha açmak isteriz. Aynen hipotalamusta termostat görevi görür. Bir, o mekanizma var. Diğer taraftan bu öksürük falan da hepsi bir bağışıklık mekanizmasıdır. Bunlar şu anda belki virüslerin işte formu da biraz, onlar da çünkü kendini eğiten grup, işte Covid kendini eğitti, farklı varyantları çıktı. Virüsler de böyle bir şey. Biz bağışıklık sistemini ne kadar tepki verirsek onlar da kendilerine bir takım uyarlamalar yapıyorlar organizmalarında. O yüzden muhtemelen bu uzun sürüyor ama bağışıklık tepkimizin düştüğü bir gerçek.
Aslında daha çok virüslerin, bakterilerin yapısı değişti diye biz hep öyle konuşuyoruz ama bizim bağışıklık sistemimiz daha önemli değil mi? Asıl o geriledi.
Muhtemelen bağışıklık sistemimiz gerilediği için bunu hem yani bu enfeksiyonları normalde beta enfeksiyon veya influenza'ya alalım grip enfeksiyonu bir haftada ilaç kullansan da geçiyor, ilaç kullanmasan da geçer diye bir anlayışımız vardı. Ama şu anda geçmiyor. Yani 15 gün sürüyor, bir ay sürenler var. Burada şöyle bir tehlike var yalnız. Grip virüsünü aldık diyelim, virüs. Diğer taraftan bununla savaşırken de vücut direncimiz düşüyor. Belki üzerine başka bir enfeksiyon, belki ikinci bir virüs alıyoruzdur, COVID alıyoruzdur, belki beta'yı alıyoruzdur. Yani şu anda bir kokteyl şeklinde bize saldırmıyor.
Virüsler savaşıyor evet, aslında değil mi?
Kokteyl şeklinde zaten Türkiye'de de görülen işte yoğun bakımlarda bazen işte yaşlı hastalarımız şu anda en son alınan bilgiye göre işte yoğun bakımda yaş ortalaması 80 bu grip enfeksiyonlarından üst solunum yolları enfeksiyonlarından yatan ve daha çok da zatüre şeklinde oluyor. Yani normalde işte boynumuzun üstü üst solunum yolu ama akciğerlerimize girdiğinde zatüre yapıyor. Daha çok da o var. Yani sadece bir virüsten de etkilenmiyoruz. Şu anda yaygın dolaşımda olan virüsler bir influenza, ikincisi RSV diye özellikle yeni doğan çocuklarda çok tehlikeli olan bir virüs. Normalde gençlerde de görülüyor, yetişkinlerde de görülüyor ama çok fazla etkilemiyor. Ama
grip gibi mi hocam, nasıl?
Bebeklerden başlayalım. Bebeklerde ve özellikle erken doğan bebeklerde böyle hırıltı şeklinde varsa o RSV olma ihtimali çok yüksektir. O yüzden bebeklerde emmeme, işte annesini emmiyor, emmeme gibi ve hırıltılı solunumu varsa mutlaka bir doktora, acil servise götürmek lazım. Yani bir alarm işaretidir bizim için hırıltılı solunum yeni doğanlarda. Onun dışında ateşi yükselebilir falan o tür durumlar vardır ama bir de COVID'in yeni varyantları çıktı. İşte J ile ilgili bir varyantı çıktı. Ama COVID varyantının biz şu anda grip virüsünden daha az tehlikeli olduğunu, hastalık yapma yetisini biraz daha kaybettiğini biliyoruz. Ama bulaşıcılığı çok fazla. O aşılardan ve bağışıklık sisteminden kaçışı fazlalaştı. Ama etkisi yani insanlarda vücudunda girdiğinde etkisinin azaldığını biliyoruz. Yalnız şunu söyleyelim. Dünya şu anda o bilimsel araştırmaların birçoğu uzun COVID ile ilgili birçok yayın var. Bu virüs, COVID virüsü gerçekten biraz hala uzun COVID'i anlamış değil bilim insanları. Yani bu konuyla ilgili araştırmalar yapılıyor. Uzun COVID'in özellikle damar sistemimizde problem yarattığı, hani o kalp krizleri falan artıyor deniyor ya, işte o damar sisteminde damarımızın içini döşeyen endotel diye bir organımız var. Zar gibi bir şey var. Ona zarar verdi. Endotele zarar verince zaten damar sistemi tüm vücudumuza yayıldığı için beyinde beyin işte felçlere neden olabilir, kalp krizlerine neden olabilir. Bu da uzun COVID'in etkisi olduğu ile ilgili bir mekanizma var. Bunu evet teori düzeyinde ve bazen araştırmalar tespit ediyor ama uzun COVID virüsünü hala daha tam anlamıyla anlamış değiliz. Araştırmalar devam ediyor.
Bir de beta var değil mi?
Beta zaten özellikle annelerin çok
okul çağı hastalığı.
Okul çağında.
Ne yazık ki.
Ve özellikle işte ilkokul, ortaokul çağında çocukların eve getirdikleri bir bakteri. Bu virüs değil, beta bakteri. Virüs ve bakteri ayrımında şu anlamda önemli. Şu anda işte COVID virüsünden bahsettik, RSV'den bahsettik, influenza'dan bahsettik. Burada antibiyotik almamız hiçbir işe yaramaz. Çünkü antibiyotikler bakterilere yöneliktir. Beta virüsü özellikle çocuğun ağzına baktırdığınızda o bademciklerinin üzerinde küçük beyaz noktacıklar varsa %99 beta virüsüdür. Çocukları kendimiz de haricen böyle tabii ki doktora götürmek en iyisidir. Ama deyip baktırdığımızda orada sadece kızarıklık varsa muhtemelen gribal bir enfeksiyondur. Ama üzerinde peteşi deriz, böyle beyaz beyaz şeyler görürsek beta bakterisidir. Beta çok fazla da ateş yapar ve çocuklar okuldan getirip yaşlı anneannelerine, babaannelerine bulaştırdığında, bu biraz bizim için özellikle 65 yaş üstünü korumak açısından söylüyorum, onları biraz daha izole etmek lazım. Bunların bulaşıcılık dönemleri var. İşte beta enfeksiyonunu aldık, aldıktan sonra hemen bulaşma başlamıyor. Ateşimiz çıkıyor falan ya, ondan bir iki gün önce başlıyor ve 3-5 gün devam ediyor. Yani bir hafta 10 günü geçmiştikten sonra bunların, virüslerin ve bakterilerin bulaşıcılığı azalıyor. Hiç bitmiyor yani, tamamen bitiyor diye bir şey yok. Ama o ilk hastalık dönemlerinde en azından yaşlı yetişkinlerde, çünkü bazı evlerde hem çocuklar hem babaanne anneanne birlikte yaşıyor, İlk o bir hafta 10 gün bunların biraz daha ayrı kalmasını sağlayalım.
Peki ne zaman ilk doktora götürmeliyiz çocukları, ya da kendimiz ne zaman gitmeliyiz? Acile mi gitmeliyiz?
Şimdi acil servislere evet gitmek lazım, ama bir taraftan da acil servislerde de bir kere çok fazla yığılma var ve hastaneye gittiğinizde de zaten acil serviste de sizin gibi insanlar olduğu için bulaşma biraz daha fazla oluyor. Birincisi, nefes alma veya nefes almada güçlük veya nefes darlığı yaşıyorsanız, yani soluk alırken yardımcı solunum kasları dediğimiz interkostal kaslar var, onları çalıştırmak zorunda kalıyorsanız, derin nefes almada güçlük çekiyorsanız, nefes açlığı çekiyorsunuz, nefes darlığı çekiyorsunuz, bu tür durumlarda olur. Göğsünüzde bir kalıcı olarak ağrı var ve basınç hissediyorsanız acil servise gitmeniz gerekir. Bir de kafa karışıklığı ve uyanık kalamama gibi, özellikle bebeklerde hiç uyanık kalamıyorsa, sürekli uyumaya meyilli durumda varsa, bu tür durumlarda acil servise gidilir. Yine çocuklarda ve özellikle bebeklerde mavimtırak bir dudak, yani dudaklar morarma, mavimtırak olursa bunların yine acil servise gitmesi lazım. Ateş düşürücü verdiniz çocuklara, yine buna rağmen ateş düşmüyorsa, veya yetişkinlerde de olabilir, ateş düşürücüyle düşüremediğiniz ateş durumlarında yine acil servise gitme gerekir. Diğer taraftan, eğer yetişkinlerde diyabet veya hipertansiyon, bunlar da çünkü etkilenir bu durumlardan, kan şekeri problemi yaşıyorsanız, yani gribal enfeksiyonu aldınız, kan şekerinizi kontrol etmekte zorluk çekiyorsanız veya tansiyon ilacı almanıza rağmen tansiyonunuz düşmüyorsa yine gitmeniz lazım. Son bir şey, dehidratasyon. Bizim en çok korktuğumuz şeylerin başında geliyor. Susuz kalmak. Çünkü vücut savaştıkça ve ateş arttıkça vücudumuz susuz kalıyor. Mutlaka çok sıvı tüketsinler. İçine işte tabii ılık su, ılık sıvılar olabilir. Yani illa su olması gerekmez. İşte zencefil, zerdeçal, bu tür baharatlar eklenmiş. Nane, limon kabuğu, Barış Manço'yu da buradan alalım. Onlar olabilir. Sıvı tüketimini çok artırsınlar. Vücut çünkü susuz kalıyor. Susuz kalan çocuklarda biz çok korkarız. Çünkü susuz kalmak beyni de susuz bırakacağı için konfüzyon dediğimiz, havale dediğimiz şeyleri geçirebilir. Bebeklerde bir de şöyle bir zor durumumuz var. Enfeksiyon durumlarında iştahımız azalır. Yani ne yemek yeriz ne bir şeyler içeriz. Ama vücudumuzun hem sıvıya ihtiyacı var hem de enerjiye ihtiyacı var. Bunları da önlemek için mutlaka çocukluk dönemleri, çocuklarda meyve ve sebze ağırlıklı beslenmesi lazım. Yani evet, yemiyorsa bile bir şekilde zorlayacağız. Eğer çocuğun bulantısı, kusması yoksa bunları biraz daha artırmamız lazım. Sıvıyı hiç başından eksik etmememiz lazım. Dehidrate kalırsa, yani susuz kalırsa daha kötü sonuçlar olabilir.
Sıvıyı söyledik. Bir de şunu konuşmak istiyorum ben. Öksürük şurupları var. Doktora gittiğimizde öksürük şurubu, çeşitli çocuk şurupları çok bilinen, boğaz spreyleri, burun spreyleri ve eczanelerde satılan, yeni çıkan, üst solunum yoluna iyi gelen bitkisel çok fazla şurup var. Bunlardan hangileri işe yarıyor ya da yaramıyor?
Şimdi ateşle ilgili şunu söyleyelim. Öksürüğü de geçelim. Ateşte de aynı şey söz konusu çünkü. Çocuğun veya bebeğin ateşi yükseldiğinde hemen ateş düşürücü vermeyin. Bu ateş düşürücüleri fazla kullanmak da çünkü zararlı. Önce işte koltuk altlıklarına çocuklarda da gençlerde de yetişkinlerde de aynısı olabilir. İşte ılık havluyla beraber önce bir işte en çok koltuk altlarımız, kasıklarımız oralardan biz havlu uygulamasını yapalım. O biraz ateşi düşürür. Ateşi bu şekilde düşürürsek daha iyi. Şimdi öksürük de tıp fakültesinde bir hocam söylerdi. Bir eğer balgamımız da var da onu çıkarmamız lazım ki işte akciğerimize inip pnömoni yapmasın. En iyi ekspektoran deriz, yani balgam söktürücü, en iyi ekspektoran sudur. Suyu bir hani dedik ya içmeniz lazım, o da balgamı söktürür su içmek. Diğer taraftan ılık banyolar. 5-10 dakika en fazla. Çünkü çok fazla banyoda kalırsanız o da susuzluk oluşturuyor. 5-10 dakikalık banyolar, bunlar da en iyi ekspektoranlardan birisidir. Tabii ki onun dışında aile hekimine gittiniz, o size ekspektoran yazdı. Burada korktuğumuz o balgamın akciğerimize inmesi ve alt hava yollarında tıkanma. Çünkü orada bir bakteri de üzerine binerse zatüre olup o tehlikeli hal alıyor. Mesela okaliptus, yani bu tür bitkisel ürünler var. Yani öksürüğü azaltan, balgamı çözen o tür ürünler var. Onlardan kullanabilirler. Ama aile hekimi ne diyorsa biraz da ona şey yapmaları lazım. Daha dikkat etmeleri lazım.
Evet, gelelim ateş konusuna tekrar. Bununla ilgili bir sorum olacak çünkü... Termostat gibi dediniz, vücudumuz kendini ayarlar, ateşi yükseltiyoruz, hatta derler ki terle bir geçer. Alakası var mıdır terlemekle? Bir yere kadar vücudumuzun sıcaklığı artıyor, vücutta virüs, bakteri öldürmeye çalışıyor. Peki biz neden bebeklerin, çocukların ateşini düşürmeye çalışıyoruz? O ateş düşmeyecek mi sonunda, ya da terletmek mi lazım?
Şimdi termostatı işte hipotalamus dediğimiz termostatı biraz daha artırıyor ama... Ateşin de, çünkü normalde o termostat belli seviyelerde, işte vücutta çok ince ayarlar yapar, işte 37-38 arasında sürekli gidip gelir. 40 derecenin üzerindeki ateş durumu çocuklar için havale geçirme gibi beyne zararlı etkileri var. Yani orada bir ayarlamayı iyi yapmamız lazım. Evet, biraz 39 derecede çok tehlikeli olmayabilir ama 40 derecenin üzerindeki ateş beyinde çocuklara problem yarattığı için ateşten korkarız. O yüzden ateş düşürücü bir taraftan da veriyoruz. Ama vücutta kendini, vücut sıcaklığını artırıp o bakterileri, virüsleri öldürmek için bir taraftan da harekete geçiyor. Yani beraber, yani organizmayla beraber çalışmamız gereken bir durum. 40 derecenin 41 derece falan ateşi ne erişkinlerde, hele çocuklarda hiç istemeyiz. Havale geçirir çünkü, beyinle ilgili problemler çıkar.
Peki terlemek gerekir mi? Geçer mi gerçekten yani terleyince?
Terlemek mesela şöyle bir durum. O da vücudun bir şeyi. Mesela titremek. Titremek de vücut ısımızı artırmaya yönelik bir vücudumuzun bir tepkisi. Titreyip terlediğimizde bu aslında vücudumuzun organizmayla savaştığını gösteriyor. Bence iyi bir şey.
Peki hocam, son olarak şunu sormak istiyorum. Kış ayları gelince bu hastalıkların, üst solunum yolu hastalıkları artıyor ve her sene bunlarla boğuşuyoruz. İnsanın aslında evriminin bir parçası da diyebilir miyiz? Normal mi her sene hasta olmamız?
Doğadan doğrudan gelenler, evet, normal. Yani bu işte İspanyol gribi, işte 1900'lerin başında birçok insan hayatını kaybetti. Ama problem şu, yabani hayatla doğal modern hayatı birbirine katıyoruz. İşte Covid dediğimiz şey hala gizemini koruyor. Ama diğer taraftan Çin'de, hatta dünyanın birçok yerinde artık yabani işte
yarasa mı geldi, evet, acaba,
evet,
değil mi? Çok
yarasa, yani yabani hayvanlarla iç içe olmamıza gerek yok. Yani insanoğlu kendi eliyle de yapıyor. Evet, bunlara her zaman, normalde gribi evet basit bir hastalık gibi görüyoruz ama Dünya Sağlık Örgütü'nün rakamlarına göre her yıl 150 bin ila 600 bin kişi arasında gripten kaybediyoruz. Grip öyle basit bir hastalık değil. Çünkü üzerine bir enfeksiyon daha bindiğinde yoğun bakımlık yapıyor, zatüre yapıyor. Zatüre. Bu arada Antibiyotiklerle ilgili bizim sıkıntımız var. Antibiyotik direnci diye bir hadise var. Bu ileriki dönemlerde sağlık sektörünün en çok konuştuğu konuların başında yer alacak. Yani basit bir enfeksiyondan hastayı kaybedeceğiz. Önceden vaktimiz var mı bilmiyorum ama.
Sonuna geldik hocam.
Önceden ne yapıyorduk? Virüse karşı, bakteriye karşı farklı şeyler yapıyorduk ama şu anda COVID dönemini bir atlatırsak, bağışıklık sistemini bu söylediğimiz yiyeceklerle falan desteklersek biraz daha iyi olur diye düşünüyorum.
Evet, antibiyotik konusu da apayrı bir
antibiyotik
konu.
Antibiyotik direnci çok, yani evet, gereken. Tüm dünyada konuşacak. O bakteri varsa evet antibiyotik alacağız ama bunun doktora gidelim. Virüs varsa bunları basit bir yollarla geçirebiliriz. Hemen antibiyotiğe sarılmayalım.
Evet, mikrofonda Doktor Var programının bu haftada sonuna geldik sevgili dinleyenlerimiz. Doktor İbrahim Ersoy'a çok teşekkür ediyoruz. Haftaya yine aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Mikrofonda Doktor Var.